Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kennedy'nin Beyni. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Kennedy's Brain. Çevirmeni Pınar Öcal. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım, Ekim 2009. ISBN numarası 978-975-21-1184-4. Bu kitap 351 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mayıs 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Arkeolog Louis Cantor oğlu Henrik'i evinde ölü olarak bulur. Polis oğlunun intihar ettiğini söylese de Louis buna inanmaz. Ancak bir annenin fark edebileceği ipuçlar olayın derinliklerinde çok daha kötü şeylerin yattığını göstermektedir. Louis oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için uzun bir yolculuğa çıkar. Bu inanılmaz yolculuğun her aşamasında oğluyla ilgili yeni bir sır keşfeder. Olaylar onu gizli laboratuvarlardan ilaç firmalarının karanlık oyunlarına, Kennedy'nin kayıp beyninden Afrika'nın gizemli topraklarına kadar götürür. Louis artık kendine şu soruyu sormaktadır. Acaba Henrik gerçekten intihar mı etmiştir? Kennedy'nin Beyni romanıyla Mankell usta bir gerilim yazarı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu eseri okurken okuyucuların solukları kesilecektir. Yazar hakkında. Stockholm'de 1948 yılında doğan Henning Mankell, çeşitli dillere çevrilen ve Avrupa'da birçok ülkede liste başı olan Dedektif Wallander serisiyle pek çok ödül kazandı. Yanlış Yol isimli romanı 2001 yılında Polisiye Yazarlar Derneği'nin Altın Hançer Ödülü'ne değer görüldü. Ellen ve Ingmar'a. İçindekiler. 1. bölüm. İsa'nın yolunun sonu. 2. bölüm. Fener taşıyan. 3. bölüm. Siluetçi. Son söz. 1. bölüm. İsa'nın yolunun sonu. Başarısızlıklar açıkça ortaya konmalı, gözlerden saklanmamalıdır. Çünkü insanı insan yapan başarısızlıklarıdır. Başarısızlıklarını hiç anlamayan biri geleceğe eli boş gitmiş olur. Axel Sande Mose. 1. kısım. Felaket sonbaharda gerçekleşmişti. Bunu hiç beklemiyordu. Hiçbir uyarı olmamıştı. Gölge oluşturmamış, sessizce gelip vurmuştu. Bu karanlık bir arka sokakta pusuya düşmek gibiydi. Ama onu harabelerinden uzaklaştırıp kendisiyle hiç bağdaştırmadığı bir gerçekliğe itmişti. Müthiş bir güçle Yunan bronz çağı mezarlarıyla hiç ilgisi olmayan bir kazıya savrulmuştu. O kendi tozlu hendeklerinin derinliklerinde yaşıyor ya da birleştirmeye çalıştığı kırık vazo parçalarıyla uğraşıyordu. Kalıntılarını seviyordu ve etrafındaki dünyanın yıkılmak üzere olduğunu hiç fark etmemişti. Geçmişi bir kenara bırakmak ve mümkün olacağını hiç düşünmediği bir mezarın başında bulunmak zorunda bırakılan bir arkeologtu. Hiçbir belirti olmamıştı. Trajedi sesini yitirmişti. Onu uyarmak için bağırmasına imkan yoktu. Louis Cantor bronz çağa ait yapılan arkeolojik kazılarla ilgili bir konferansa katılmak üzere İsveç'e gitmeden bir gece önce banyodaki kırık bir seramiğe basmış ve sol ayağında derin bir kesik oluşmuştu. Oluk oluk akan kan yüzünden midesi bulanmaktaydı. Kırık parça M.Ö. 5. yüzyıla aitti. Louis Cantor, Atina'nın 137 kilometre uzağındaki Mora Yarımadası'nın Argolis Körfezi'ndeydi. Eylül ayıydı ve o yılın kazıları bitmek üzereydi. Havada yaklaşan kışın habercisi olan serinlik hissedilmeye başlamıştı bile. Biberiye ve kekik kokulu kuru sıcaklar geçiyordu artık. Louis Cantor kanamayı durdurdu ve yaraya bir bant yapıştırdı. Aklında bir anı canlanmıştı. Ayağına, şimdi kestiğine değil de diğerine, yani sağ ayağına batan paslı bir çiviyi hatırlamıştı. 5 veya 6 yaşlarında olmalıydı. Kahverengi çivi topuğuna saplanıp etine gömülmüş ve adeta kazığa geçmiş gibiydi. Duyduğu acıdan feryadı basmış ve ara sıra o tek kişilik dehşet oyunlarını oynadığı, kilisenin önündeki çarmıha gerili adam gibi işkenceye maruz kalacağını düşünmüştü. Yerdeki kırık seramiklerdeki kanı temizlerken bu dikenler tarafından tekrar tekrar parçalanıyoruz diye düşünüyordu. Bir kadın bütün hayatını korumaya çalıştığı şeylerin etrafındaki bu sivri uçlarla haşır neşir olarak geçiriyordu. Topallayarak çalışma ve yatak odası olarak tasarlanmış bölüme gitti. Bir köşede gıcırtılı sallanan sandalye ile bir CD çalar duruyordu. Sallanan sandalyeyi yaşlı bekçi Leandros vermişti. 1930'larda Argolis'te İsveç kazıları başladığında Leandros yoksul ama meraklı bir çocuk olarak yine buralardaydı. Şimdilerde ise Mastos tepesinde bekçilik yaparken uyuyakalmıştı ama projedeki herkes onu destekliyordu. Leandros çarkın temel dişlilerindendi. O olmasa kazıların devam etmesini sağlayan bağışların gelmesi tehlikeye düşerdi. İhtiyarlığın getirdiği ayrıcalıkları yaşayan Leandros, dişsiz ve çoğu zaman göze çarpacak kadar pis bir koruyucu melek halini almıştı. Louis Cantor sallanan sandalyeye oturup yaralı ayağını inceledi. Aklına Leandros gelince gülümsedi. Tanıdığı İsveçli arkeologların çoğu taviz vermez dinsizlerdi ve çeşitli otoriteleri sadece süre gelen kazının önündeki engeller olarak kabul ederlerdi. Önemini çok uzun zaman önce yitirmiş birkaç tanrı, iş arkeoloji girişimlerin masraflarını onaylamaya veya reddetmeye geldiğinde uzaklardaki İsveç yetkililerini pek etkilemezdi. İsveç bürokrasisi giriş çıkışları olan bir tür yeraltı dünyasıydı ve en sonunda bunaltıcı yeraltı Yunan mezarlarına ulaşmayı başaran kararlar da çoğunlukla anlaşılmaz olurdu. Louis Cantor bir arkeoloğun iki kere kutsanmış sayılması gerekir diye düşündü. Aradığımız şeyi bulup bulamayacağımızı veya bulmak istediğimiz şeyi arayıp aramadığımızı asla bilemeyiz. Eğer haklıysak çok mutlu oluruz ama aynı zamanda da o muhteşem harabeler dünyasının daha derinlerine inmek için gereken onayları ve parayı bulup bulamayacağımızı veya sağmal ineğin memelerinden gelen sütün birdenbire kesilip kesilmeyeceğini asla bilemeyiz. Louis'in arkeolojik jargona katkısı buydu. Fonların başındaki yetkilileri kaprisli memeleri olan sağmal inek olarak tanımlıyordu. Saate baktı, 8'i çeyrek geçiyordu. İsveç'ten bir saat öndeydiler. Telefona uzandı ve Stockholm'daki oğlunu aradı. Telefon çalıyordu ama açan olmadı. Telesekreter devreye girince gözleri kapalı oğlunun sesini dinledi. Onu sakinleştiren bir sesti. Det hat ar en telefons varare och du vet vad du ska göra. İngilizce olarak tekrarlıyorum. Bu bir telesekreter ve ne yapacağınızı biliyorsunuz. Henrik. Louis mesajını bıraktı. Yurda döndüğümü unutma. 2 günlüğüne Visby'de bronz çağını tartışıyor olacağım. Sonra Stockholm'e geçeceğim. Seni seviyorum. Yakında görüşürüz. Belki daha sonra yine ararım. Burada olmasa da Visby'den ararım. Ayağını kesen seramik parçasını aldı. Lund'un çok hevesli kız öğrencilerinden, çok yakın olduğu meslektaşlarından biri bulmuştu. Kırmızı rengin giderek çoğalmaya başlamasından hemen önce ya bir Atina çömleğinden ya da kavanozundan kopmuş olduğunu tahmin ettiği milyonlarca parçadan biriydi. Kırık seramik parçalarını muhtemelen asla oluşturamayacağı bütünü hayal ederek bir araya getirmek hoşuna gidiyordu. Bu parçayı Henrik'e armağan edecekti. Hazırlanmış kapağı kapatılmak üzere bekleyen valizinin üstüne koydu. Her zamanki gibi yola çıkmadan önce huzursuzdu. Giderek artan sabırsızlığını azaltamayacağını anlayınca o geceki planlarını değiştirmeye karar verdi. Ayağını kesmeden önce birkaç saat Atina çömlekleri hakkındaki yazısı üzerinde çalışmayı düşünüyordu. Ama bunun yerine masa lambasını kapattı, CD çaları çalıştırdı ve tekrar sallanan sandalyesine gömüldü. Her müzik dinleyişinde olduğu gibi dışarıda karanlığın içinde köpekler avlamaya başladılar. Bunlar en yakın komşusu Mitsos'un köpekleriydi. ve Mitsos kısmen de olsa bir ekskavatörün sahibiydi. Ayrıca Louis'in kiraladığı küçük ev de ona aitti. Meslektaşlarının çoğu Argolis'te oturmasına rağmen o kazıya yakın bir yerde oturmayı tercih etmişti. Birden irkildiğinde neredeyse uyumak üzereydi. Aniden geceyi tek başına geçirmek istemediğini fark etmişti. Müziğin sesini kısıp Vasilis'e telefon etti. Vasilis ertesi sabah onu Atina'ya götürmek için söz vermişti. Lufthansa'nın Frankfurt uçuşu çok erken olduğundan sabah 5'te yola çıkmaları gerekiyordu. Louis uyuyamadığını düşündüğü zamanlarda birileriyle vakit geçirmeyi tercih ederdi. Saate baktı ve Vasilis'in muhtemelen iş yerinde olacağını düşündü. Tartıştıkları ender konulardan biri de onun işiydi. Louis'e göre muhasebecilik var olan mesleklerin arasında en sıkıcı olanıydı. Söyledikleri aklına gelince bu kadar kırıcı olmak istemediğini düşündü. O kadar kuru ve cansız ki her an alev alabilir. Vasilis şaşırmış, belki üzülmüştü de ama en çok da kızmıştı. Louis o an aralarındaki ilişkinin cinsellikten ibaret olmadığını anlamıştı. Vasilis arkeolojiye hiçbir şekilde ilgi duymadığı halde veya duymadığı için Louis onun arkadaşlığından zevk alıyordu. Çok kızdığı için ilişkilerini hemen oracıkta bitireceğinden korkmuştu. Fakat sonunda sadece şaka yaptığına ikna edebilmişti. Dünyayı kasa defterleri döndürüyor demişti. Kasa defterleri günümüzün ekmek ve şarap ayini, muhasebeciler de yüce rahiplerimiz. Aradı, meşguldü. Koltuğunda hafifçe sallanmaya devam etti. Vasilis'i tesadüfen tanımıştı. Ama zaten bu hayattaki bütün önemli tanışmalar tesadüfen olmuyor muydu? İlk aşkı, ayı avlayan, ev inşa eden ve uzun dönemli bunalımlar geçirebilen kızıl saçlı o erkek de Louis, HD'de oturan bir arkadaşından dönerken Svek trenini kaçırdığı için hayatına girmişti. Emil eski kamyonunu Louis için durdurmuştu. Louis o zamanlar 17'sindeydi ve henüz aklı başında değildi. Emil onu eve bırakmıştı. 1967 yılının sonbahar sonlarıydı. Louis adamın ayı gibi pençelerinden kaçacak gücü toplayana kadar 6 ay geçmişti. Sonra Sveg'den Östersund'a taşınmış, üniversiteye başlamış ve günün birinde arkeolog olmaya karar vermişti. Uppsala'daki üniversitede başka erkekler de olmuştu ve hepsiyle de çeşitli tesadüfler sonucunda tanışmıştı. Evlenip Henrik'i doğurmasına, soyadını Lindblom'dan Kantor'a çevirmesine neden olan Aaron'la da Londra-Edinburgh uçağında yan yana oturmuşlardı. Louis Uppsala Üniversitesi'nden aldığı bursla klasik arkeoloji üstüne bir konferansa katılmaya gidiyordu. Aaron ise balık tutmak için İskoçya'ya gitmeye karar vermişti ve havada bulutların üzerinde sohbete dalmışlardı. Louis sinirlerini bozmamak için Aaron'u düşünmemeye çalıştı ve tekrar aradı. Hala meşguldü. Boşandıktan sonra tanıdığı erkekleri hep onunla kıyaslıyordu. Bu bilinçli bir hareket değildi. Ama zihninin derinliklerinde kriterleri Aaron'un belirlediği bir ölçek vardı. Ve çıktığı herkes ya çok uzun ya da çok kısaydı. Çok sıkıcı veya çok yeteneksizdi. Yani hep Aaron kazanıyordu. Henüz onunla boy ölçüşecek biriyle tanışmış değildi. Bu da onu hem üzüyor hem de kızdırıyordu. Demek ki artık onunla bir ilgisi kalmadığı halde hala hayatını yönetmekteydi. Aaron ona ihanet etmiş, onu aldatmıştı ve gerçek ortaya çıkmaya başladığı anda da ortadan kaybolmuştu. Tıpkı kendisini kontrol eden kişiden kaçmak için hazır bekleyen bir casus gibi. Louis korkunç bir şok yaşamıştı. Onun başka kadınlarla ilişkisi olduğundan hiç haberi yoktu. Daha da kötüsü bunlardan biri de yakın arkadaşlarından biriydi. Hayatını Tasos adasındaki şarap tanrısı tapınaklarından birinin kazılarına adamış olan başka bir arkeolog. O sıralar Henrik daha çok küçüktü. Louis dağılan hayatını toparlayıp ayakta durabilmek için geçici olarak üniversitede hocalık yapmaya başlamıştı. Aaron onu volkanik püskürmelerin yerleşim merkezlerine, insanları ya da bir vazoyu parçaladığı gibi paramparça etmişti. Louis seramik parçalarının başına oturup asla yeniden oluşturamayacağı bütünü hayal ederken sık sık kendi acıklı halini de düşünürdü. Aaron onu paramparça etmekle kalmamış, bir insan, bir kadın ve bir arkeolog olarak kimliğine kavuşmasını daha da güçleştirmek için bazı parçalarını da saklamıştı. Aaron'un ortadan kayboluşunun ardından özensizce yazılmış, ancak 3-4 satırlık bir mektup bulmuştu. Mektup evliliklerinin sona erdiğini, Aaron'un artık daha fazla dayanamayacağını bildiriyordu. Ondan kendisini affetmesini ve oğullarını ona düşman etmeyeceğini umduğunu söylüyordu. Sonraki 7 ay boyunca ondan hiç haber alamamıştı. Nihayet Venedik'ten postalanmış bir mektup gelmişti. El yazısından o sırada sarhoş olduğunu tahmin edebiliyordu. Pek de ender olmayan o sarsıcı içki alemi süreçlerinden, yani ancak bir hafta ayık kalıp sürekli sarhoş gezdiği o dönemlerinden birinde olmalıydı. Sonunda bir mektup yazabilmişti. Ağlamaklı, kendine acıdığını ifade eden satırlardı ve geri geldiği takdirde onu kabul edip etmeyeceğini merak ediyordu. İşte ancak o zaman elinde o şarap lekeleriyle dolu mektupla otururken kavrayabilmişti evliliğinin bittiğini. Onu hem istiyor hem de istemiyordu ama bu riski göze almaya cesareti yoktu. Çünkü hayatını yine alt üst edebileceğini biliyordu. Bir insan bu hayatta bir kere yıkıldıktan sonra toparlanıp yeniden ayağa kalkabilir diye düşünüyordu. Ama bunu iki kere yapamazdı. O kadarı çok fazla olurdu. O yüzden Aaron'u cevap yazıp evliliklerinin bittiğini bildirdi. Henrik de annesiyle yaşamaya devam edecekti. Aralarında ne tür bir ilişki olacağı babasıyla ona bağlıydı. Kendisi buna karışmayacaktı. Aaron tekrar temas kurana kadar aşağı yukarı bir yıl daha geçti. Bu seferki kendi gibi birkaç bilgisayar uzmanıyla geçmişi konuşmaya hevesli insanlardan oluşan bir ağ kurmak üzere toplandıkları Newfoundland'den gelen sorunlu bir telefon konuşmasıydı. Esrarengiz bir tavırla tüm insanlık deneyiminin birler ve sıfırlardan oluşan bir kombinasyona indirgeneceği bir tür gelecek arşivinden söz etmişti. Mikrofilmler ve yeraltı kütüphaneleri artık insanlık deneyimlerini kaydetmekteki önemini kaybetmişti. Şimdi belirli bir döneme ait insanlık birikimini bir boşluğun gerisinde bırakmamayı garanti eden bilgisayarlar vardı. Fakat kendisinin de içinde yaşadığı bu yarı dünyada bilgisayarların da kendi deneyimlerini yaratıp kaydetmeyeceğinin garantisi var mıydı? Hat kötüydü ve Louis onun dediklerinin çoğunu anlayamamıştı ama en azından sarhoş değildi ve kendine acımıyordu. Louis'den evlendikten sonra bir sanat galerisinden satın aldıkları taş baskı resmi yollamasını istiyordu. Hani Şahin'in güvercine saldırışını anlatan resmi. Bir hafta kadar sonra resmi göndermişti. Aaron'un gizlice de olsa tekrar oğluyla görüşmeye başladığını da aşağı yukarı o sıralarda öğrenmişti. Aaron ufukta belirmeyi sürdürmüştü. Louis bazen günün birinde onu aklından silip başka erkekleri onunla kıyaslamaktan ve er ya da geç onları mahkum edip reddetmekten kurtulup kurtulamayacağını merak ediyordu. Henrik'i bir daha aradı. Ne zaman Aaron'la ilişkisinin yaraları açılsa kendini o acılardan kurtarmak için Henrik'in sesini duymaya ihtiyaç duyardı. Fakat yine tek duyabildiği Teles'e kadar oldu ve o da Visby'ye gelene kadar bir daha aramayacağını belirten bir mesaj bıraktı. Henrik'le konuşamadığı zaman içinde çocukça bir huzursuzluk hissederdi. Bir iki saniye kazalar, yangınlar, hastalıklar hayal etti, sonra yeniden sakinleşti. Henrik çok dikkatliydi. Çok fazla seyahat ettiği ve bilinmeyeni kurcalamayı sevdiği halde asla gereksiz riskler almazdı. Sigara içmek için arka kapının önüne çıktı. Mitsos'un evinden gelen kahkahaları duyabiliyordu. Gülen adam Mitsos'un ağabeyi Panayotis'ti. Ailesini utandıran Panayotis piyangodan bir servet kazanmış ve bu sayede aylaklık etmek için gereken mali kaynağa kavuşmuştu. Louis bu düşünceyle gülümsedi, sigarasından derin bir nefes çekti ve 60. doğum gününde sigarayı bırakmaya karar verdi. Karanlıkta yalnızdı, gökyüzü yıldız doluydu, hava sıcaktı ve serin rüzgarlar esmiyordu. Sonunda geldiğim yer bu diye düşündü. Svek ve Haryadale'nin melankolik ve boş kuzey topraklarından Yunanistan'a ve bronz çağı mezarlarına, kar ve buzdan sıcak ve kuru zeytin ağaçlarına. Sigarayı söndürüp içeri girdi. Ayağı acıyordu, ne yapacağına karar veremeyerek durakladı. Sonra tekrar Vasilis'i aradı. Artık meşgul değildi ama yine açan olmadı. O anda beyninde Vasilis'in yüzü Aron'unkiyle karıştı. Vasilis onu aldatıyordu. Ona onsuz da yapabildiği biri gibi davranıyordu. Kıskançlık içinde cep telefonundan aradı. Yine cevap yoktu. Yunanlı bir kadın sesi mesaj bırakmasını istedi. Louis dişlerini gıcırdatıp bir şey demedi. Sonra valizini kapadı ve aynı anda Vasilis'le ilişkisini bitirmeye karar verdi. Kasa defterini de valizini kapadığı gibi kapatacak, ondan uzaklaşacaktı. Yatağına uzanıp gözlerini tavandaki vantilatöre dikti. Nasıl olmuş da Vasilis'le ilişkiye girmişti? Birdenbire bu o kadar akıl almaz geldi ki gözüne her şey iğrenç göründü. Vasilis açısından değil, daha çok kendi açısından. Vantilatör kıpırdamıyordu, kıskançlığı uçup gitmişti ve karanlıktaki köpekler artık havlamıyordu. Önemli kararlarla yüz yüze geldiğinde hep yaptığı gibi kendine üçüncü şahıs olarak bakmaya başlamıştı. Louis Cantor, 2004 sonbaharı, hayatını beyaz üzerine siyah, daha doğrusu Yunanistan toprağından kazıp çıkardığımız kırık çömlek parçalarındaki gibi siyah üzerine kırmızı olarak burada sürdürüyordu. Louis Cantor 54 yaşında, aynada yüzüne veya vücuduna bakmaktan korkmuyor. Hala çekici, henüz yaşlanmış değil. Erkekler ona bakmak için arkalarına dönmüyorlarsa da hala bakıyorlar. Peki ya o? Onun dönüp baktığı kim? Yoksa sadece geçmişin yüzlerini ve izlerini görmek için eskilere mi bakıyor? Louis Cantor, Vasilis adlı bir defteri yeni kapatmıştı. Bir daha da asla açmayacak. Vasilis'in yarın sabah Louis Cantor'u Atina'daki havaalanına götürmesine bile izin yok. Yataktan kalkıp bir taksi durağının numarasını buldu. Konuştuğu kadın zor işitiyordu. Ama derdini anlatacak kadar yüksek sesle konuşmayı becerdi. İstediği taksinin zamanında geleceğini sadece ümit edebilirdi. Vasilis 5'te geleceği için taksiyi 4.30'da istemişti. Masasına oturup Vasilis'e bir mektup yazdı. Buraya kadar her şey bitti. Zaten her şey bir gün biter. Ben yolumun başka yere doğru olduğunu hissediyorum. Buraya kadar gelmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Sana ulaşmaya çalıştım, Louis. Yazdıklarını okudu. Aklından geçen başka bir düşünce var mıydı? Genellikle olurdu. Daha önce hiç göndermediği bir sürü veda mektubu yazmıştı. Ama bu sefer öyle değildi. Mektubu bir zarfa koydu, kapattı ve kapıdaki posta kutusuna iliştirmek için tekrar karanlığa çıktı. Yatağın üzerinde birkaç saat kestirdi, bir kadeh şarap içti ve karar veremeyerek uyku ilaçlarına baktı. Taksi birkaç dakika erken gelmişti ve simsiyahtı. Louis kapıda onu bekliyordu. Mitsos'un köpekleri havlıyorlardı. Kendini arka koltuğa atıp gözlerini yumdu. Yola çıkana kadar uyuyamadı. Havaalanına vardığında şafak söküyordu. Birinci ayının sonu, sayfa 19.